Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Yeni Şeyler rehberinden herkese merhaba. Ben Serhat Ayan, RSFM'de sizlere teknoloji anlatmaya geldim. Teknolojinin bugününü ve yarınını anlatmaya geldim özellikle. Bugün nelerden bahsedeceğiz haftanın kapanışında? Size biraz onlardan bahsedeyim. Bugün her programda olduğu gibi, ufak ufak bahsettiğimiz gibi e-ihracat konusuna gireceğiz ama bugün biraz daha detaylı konuşacağız. E-ihracatın farklı yönlerini konuşacağız ve tabii ki yorumlu ve taraflı haberlerimiz var. Sizlere taraflı haber vereceğiz teknoloji konusunda, teknolojinin tarafını tutarak. Şimdi hemen konuğumuza merhaba diyelim. Sayın Emre Ekmekçi hattımızda. Merhabalar efendim.
Merhaba Serhat Bey, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. İnşallah sizler de iyisiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Tabii ki ben Hepsi Burada Uluslararası Grup Başkanı Emre Ekmekçi. Ayrıca Elektronik Ticaretçiler Etit Derneği de Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı götürüyorum şu anda.
Süper. Şimdi her hafta biz burada elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce elektronik ticareti ve özellikle de e-ihracatı anlatmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü yani bunun bir sürü sebebi var aslında. Ama en önemli sebebi Türkiye'yi bir yere götüreceğini, daha ileri götüreceğini düşünerek bunu yayınımıza konu yapıyoruz. Biraz sizden e-ihracat ne olduğundan başlayalım mı?
Tabii e-ihracat yani bildiğimiz e-ticaretin, yani internetten alışverişin Türkiye'deki KOBİ'lerin, Türkiye'deki ellerinde ürünleri olan iş yerlerinin tüm dünyadaki, işte dünyada kaç milyar insan varsa tüm dünyadaki tüketicilere, direkt tüketiciye ulaşma metodu aslında. Yani geleneksel ihracat nedir? İş büyük şeyler, B2B diyoruz biz ona, yani işletmeler arasında ihracat yapılır.
Evet.
Ama bu internetin gelişmesiyle, teknolojinin özellikle mobil ayağının çok ciddi gelişmesiyle artık tüm dünyadaki tüketicilere tek bir tıkla ulaşılabiliyor.
Evet, yani Türkiye'deki 40-50 milyon potansiyel müşteriye gitmektense dünyadaki X milyar potansiyel müşteriye gitmek daha iyi herhalde, değil mi?
Aslında mantığı aynı. Yani ha ürününüzü paketlemişsiniz ve yolluyorsunuz. Ha Adana'dan İstanbul'a yollamışsınız. Adana'dan Antep'e yollamışsınız. Ben Adanalıyım, o yüzden çok fazla Adana.
Evet.
Biraz oraya şey yapalım. Veya Adana'dan Los Angeles'a yolladınız. Adana'dan Moskova'ya yolladınız. Aslında mantık aynı. Ama işin tabii adımlarında çok daha farklı konular var.
Peki şimdi şöyle başlayalım. E-ihracat, hani Türkiye'de dövizin de birazcık aşağıya doğru, daha doğrusu Türk lirasının aşağıya doğru hareketiyle e-ihracat sanırım yurt dışına bir mal satmak için biraz daha diğer ülkelere göre avantajlı bir konuma geldik, değil mi?
Tabii bizim ürünlerimiz aslında gerçekten baktığınızda çok maliyeti düşük ürünler. Ucuz demeyeceğim. Ucuz yanlış anlamı.
Doğru tabii.
Kalitesi yüksek ve gerçekten fiyatı da düşük ürünler. Zaten turistlerin gelip buradan böyle bavullarla, şeylerle ürün almalarının sebebi de bu. Gerçekten Türkiye kendi ürettiği ürünlerde maliyet anlamında çok çok düşük bir yerde. O avantajlı. Hele hele bu döviz dalgalanmalarının en azından, yani başka şeyler olmasa da bu konuya bir pozitif şey oluyor, etkisi oluyor.
Yani negatif döviz hareketinin bir tane pozitif şeyi varsa o da herhalde ihracat kapısını açması bize.
İhracat için tabii. İhracatta daha ucuz oluyoruz.
Anladım. Peki şimdi hepsi buradaki sizin yaptıklarınızı bir an yapmadığınızı varsayalım. Yani e-ihracat için attığınız adımları birazdan girelim ama onları yapmadığınızı varsayalım. Bir şirketin kendine internet sitesi açarak yurt dışına mal satması için ne gibi merhaleleri atlatması lazım? Biraz bundan bahsedebilir miyiz?
Şimdi önce bir internet sitesi açması lazım.
Evet.
Daha doğrusu yani ürünlerini sergilemesi lazım bir şekilde dijital ortam.
Bunun herhangi bir internet sitesi olması gerekmiyor tabii. Doğru dürüst bir altyapıyla olması gerekiyor.
Tabii yani hani sonuçta ya bir site açtınız öyle ya da böyle. Hani bir şekilde ürünlerinizi sergilediniz. Şimdi sergilemekten kastım bir kere hangi ülkenin hangi müşterisine hedefliyorsanız ona göre dilini değiştirmeniz lazım.
Evet.
Arapça yapacaksanız sitenin zaten sağdan sola olması lazım. Soldan sola gitmemesi lazım gibi.
Yani yerelleştirilmesi lazım satış yapacağınız ülkeye göre.
Tabii. Çünkü sonuçta artık oradaki tüketiciye satıyorsunuz. Şimdi işletmeler arası ticaret çok daha çok daha az risklidir. İşletmeler daha fazla risk alırlar. Ama son tüketici dediğinizde yani Hollanda'daki bir tüketici sizin sitenize girdi. Yani girdisi zaten yani sizi duyduğu bildi zaten bir konu da hani oraya da sizden bir şey haber oldu. Sitenize girdi. Evet. Türkçe ve Türk lirası gördüğünde zaten o alışveriş olmayacaktır. En azından İngilizce olsa belki bir avantaj olur. Veya oranın gerçekten bunu yapmak için oranın yerel dillerinde yerleşmek gerekir.
Şimdi bu altyapıdan bahsederken bunları söylüyorsunuz ama bir de üst yapısı var bu işin sanırım. Yani para birimini ayarlamak, bankalarla konuşmak, ne bileyim ihracat için belgeler falan gerekiyordur muhtemelen, değil mi? De bunlar var.
Tabii şimdi o ülkenin yerel para biriminde tahsilat yapmanız lazım. Sonra o parayı Türkiye'ye getirmeniz lazım.
Yani bunların hepsi birer iş değil mi? Sanırım hattımızda minik bir sorun oldu. Evet, yani başlangıcı bu arada tekrar ulaşmaya çalışırken sevgili Emre Ekmekçi, ben kısa bir özet geçeyim. Evet, Türkiye'de e-ihracat yapmak istiyorsanız ciddi bir erişimle ilgili altyapı kurmanız gerekiyor. Bir site kurmanız gerekiyor. Bu sitenin yerelleştirmeniz gerekiyor. Gideceğiniz bölgeye göre işte ne bileyim para birimini ayarlamanız gerekiyor. Para biriminizin o günkü kurlarla paralellik sürdürmesi gerekiyor. Ve tabii ki en önemlisi o parayı Türkiye'ye bir de getirebilmeniz gerekiyor. O parayı Türkiye'ye getiremezseniz ne oluyor? Yaptığınız, sattığınız mal, attığınız taş, ürküttüğünüz kuşa değmeyecek tabii. Ticaretin en genel, en temel sorunlarından bir tanesi parayı doğru bir şekilde ele geçirebilmek, alabilmek. Evet, bağlantı konusunda çalışmalarımız sürüyor. Ben size bu arada bir haber mi okusam ya? Bugün çok güzel haberlerimiz var gerçekten de. Sanırım telefon bağlantımız gerçekleşti mi? Evet, bakıyorum. Evet, telefon hattımızda tekrar Sayın Emre Ekmekçi. Evet, merhaba. Estağfurullah. O olan şeyler bunlar. Özellikle de mesela...
Teknoloji konuşuyoruz. Teknolojinin
azizliğine... Ya yok, şöyle teknoloji sabahtan akşama kadar mükemmel çalışır. Ama mesela yayını aldığınızda artık çok elzem olduğunda bir anda çalışmamaya karar verir. Bu böyle bir şey. Yani teknolojide yeterince çalışmışsanız zaten bunu biliyorsunuzdur.
Evet, her zaman o kural geçerlidir.
Evet.
Ne diyorduk? Ödeme diyorduk.
Ödeme sistemleri diyorduk, evet.
Oraya aldı, oradaki ödeme sistemlerine entegre olması lazım. Ondan sonra zaten bir ihracatçı olması lazım. Yani bu ürününü ihracat belgeli gönderebilmesi için, karşı taraftaki gümrüklerden de geçebilmesi için bir ihracatçı belgesi olması lazım.
Satıyorum diyen öyle elini kolunu sallayarak satamıyor değil mi ürünü?
Yani satamıyor. Çünkü karşı tarafta bu sefer gümrüklerden geçmeme ihtimali
işte buyurun,
oluyor. Evet. Şimdi dünyada satış yapabileceğiniz 183 tane ülke var.
Evet.
Her ülkenin gümrük beyannamesi, gümrük işlemleri, işte oradaki vergiler şu falan hepsi birbirinden farklı.
Oo.
Dolayısıyla ürününüzün gidip gitmeme yani gidip geri dönme riski de var. Bu şeyleri de aldıktan sonra satarsınız. Ama zaten olmuyor. Yani bugüne kadar da olmamış.
Peki şimdi siz buna karşılık bu işleri kolaylaştırmak için hepsiburada.com olarak bir adım attınız. Bu adımı biraz anlatabilir misiniz bize?
Evet, biz yani hepsiburada.com olarak biz 20 seneden beri Türkiye'nin e-ticaretinin büyümesi için çalışıyoruz.
Evet.
Ama son yaklaşık 1,5-2 seneden beri dedi ki e-ihracatın büyümemesinde bizim de bir aslında kendimize çuvaldızı batırmamız gerekiyor bu noktada. Çünkü Türkiye'deki KOBİ'leri yurt dışına açmak bizim kendi misyonumuz olmalı dedik. Nasıl biz Türkiye'deki KOBİ'leri Türkiye'deki tüm tüketicilere açma misyonunu edindiysek aynı şekilde yurt dışına da açmalıyız.
Bunu biraz açalım isterseniz. Yani siz aslında ürünleri kendiniz alıp tüketiciye götürmüyorsunuz. Siz kendi üstünüze açılmış dükkanlar vasıtasıyla bu ürünleri satıyorsunuz değil mi?
Evet, biz iki modeli de yapıyoruz. Bizim kendi stoğumuzdan da yolladığımız ürünler var. Veya şu anda 17 binin üzerinde gerçekten iş yapan KOBİ'nin ürünlerini de son tüketicilerle buluşturuyoruz.
Ve şimdi diyorsunuz ki bunları İstanbul'a satmasınlar, atıyorum Moskova'ya da satsınlar.
Evet. İstanbul'a satmasın, Moskova'ya satsın. İstanbul'a da satsın, Moskova'ya da satsın.
Sadece İstanbul'a satmasın yani, Moskova'ya da göndersin, Amerika'ya da göndersin, değil mi? Dünyaya açsın.
Moskova'ya da göndersin. Ve bunu nasıl yapalım? Dedik ki işin yurt dışı ayaklarını, yani bu gümrükler, gümrüklerden nasıl geçecekti, oradaki ödeme sistemleriydi. Bu biraz önce bahsettiğimiz, yani bir KOBİ'nin düşünüp düşünmemesi gereken konuların hepsini biz kendi üzerimize alalım. KOBİ'ler sadece yurt içi gönderir gibi ürünleri bize göndersin. Biz bu ürünleri açalım, tekrardan paketleyelim. Karşı tarafın gümrüklerine göre uygun dokümantasyonlarda doğru paketleme yapılarında.
O kişi direkt yurt dışına göndermiyor yani. Siz tekrar bir işlemden geçiriyorsunuz bunu.
Tabii. Zaten biz bunu araştırdığımızda aslında Çin'deki model de böyle. Yani Çin'in e-ihracatının bu kadar ilerlemiş olmasının sebebi bu aracı konsolidasyon yapan e-ihracat merkezleri var. Aslında biz bundan biraz da esinlendik. Evet. Ve dedik ki 17 bin tane KOBİ tek başına göndermesi yerine Türkiye'de bu ürünler birleşsin. Çünkü şöyle bir avantaj da oluyor. Rusya'daki, Moskova'daki bir müşteri bir siparişinde 4-5 ayrı ürün alabiliyor.
Evet.
Bu 4-5 ayrı kutu gitmesi yerine, 4-5 ayrı kere gümrüklenmesi yerine önce Türkiye'de birleşiyor. Tek bir dokümantasyon haline geliyor. Uçak kargo ile yolladığımız için şeyi çok daha azalıyor.
Maliyeti
çok daha azalıyor. Ve karşı tarafa tek bir paket, Türkiye'den aldığı sipariş için tek bir paket gidiyor. Garantili ve sigortalı bir şekilde. Zaten o müşterinin mutluluğunu da böyle sağlamış oluyoruz.
Gümrüklerde de bir avantaj sağlıyordur herhalde değil mi? Şimdi mesela atıyorum Ahmet Efendi ve Mahdumları şirketinden giden bir bilmem ne yerine her zaman karşılaştığı hepsi burada.com'dan gelen bir paketi gümrüğe sokmak onlar için de herhalde biraz daha avantajlıdır.
Tabii şimdi gümrüklerde özellikle elektronik ticaret gümrük beyannamesi diye bir konu çıktı. Burada ürünün her türlü işte mahiyetini, her şeyini anlatan bir dokümantasyon vermeniz gerekiyor. Yani bu paketin içindekiler budur, işte yanıcı patlayıcı madde değildir, karşı tarafın gümrüklerine uygundur ve karşı tarafın gümrüklerinin uyguladığı gümrük muafiyeti veya gümrük vergisi de ödenmiş bir şekilde böyle tam bir liste olarak, elektronik olarak bu yapılıyor. Bu konsolide etmenin de zaten biz bu altyapıya, yani teknoloji programı konuşuyoruz bugün. Aslında buradaki en büyük altyapıları biz teknolojiye yaptık. Evet. Burada beraber çalıştığımız bir partner şirket de var. Türkiye'nin bizle beraber ihracatına kafa yormuş.
Evet.
O B2C Direct ile beraber.
Onları da konuk aldık evet bizim programımıza daha önce.
Evet. Onlar da yani bu konuya gerçekten hani böyle bir misyon edilmiş arkadaşlarız biz şeyde.
Kendi ürünleri gibi bakıyorlar gerçekten onlar da. Hani kendi ürünlerini satıyormuş gibi bakıyorlar.
Ve tamamen bir teknoloji altyapısı. Yani 180 ülkenin gümrükleriyle dijital entegre olmak, her birinin hesabını yapmak gerçekten zor bir şey. Çünkü en önemli şey ucuza bunu gönderebilmek.
Doğru tabii. Yani ne kadar paketi bir araya getirirseniz o kadar ucuza geliyor değil mi hepsi?
Tabii.
Peki. Yani, Şunu sormak istiyorum şimdi, siz bunları yaparken mesela bu yerelleştirme kısmını nasıl yapıyorsunuz? Şimdi Arabistan Yarımadası'na gittiğinde herhalde başka bir şey, Rusya'ya gittiğinde başka bir şey, Amerika'ya gittiğinde başka bir şey. Yani dünya böyle tek bir mal almıyor artık, herkes kendine özgü mallar istiyor. Bu yerelleştirme kısmında siz bayağı bir çaba sarf ediyorsunuz herhalde.
Şöyle, orada biz mümkün olduğu kadar makineye çalıştırmaya çalışıyoruz. Yani bu tamamen elimizdeki datadan, data bize söylüyor. Diyor ki bu bu coğrafyada en çok talep gören ürün tipleri bunlar ve bu fiyatlardan. Bu coğrafyada böyle. Çünkü elimizde 4 milyonun üzerinde neredeyse şu anda aktif ürün var. Hangisini hangi coğrafyaya daha fazla promo edeceğimiz bize artık şey söylüyor. Sistemlerimiz bize söylüyor. Çünkü
çok güzel ya.
İnsanın karar verebileceği bir şey değil.
Yani bir yapay zeka altyapısı var sizde de.
Yani şimdi yapay zeka çok geniş kullanılan bir kavram.
O yüzden
ben fazla şey yapmak istemiyorum ama yani gerçekten datayı işlemeye çalışıyoruz burada. Yani yapay zeka noktasına gelmiş diyemem. Yani o çok böyle hava atmış oluruz. Belki boş boşuna ama
peki.
Yani datayı doğru işleyerek ve değişik yerlerden de, yani oradaki sosyal medya mecralarının bize verdiği datalardan, oradaki başka partnerlerimiz bize verdiği datalardan bir harmanlayıp diyoruz ki evet, Rusya Türkiye'de üretilen oyuncakları çok beğeniyor mesela. Bu gibi şeyler çıkıyor.
Bu örnekleri vermişken mesela bunlardan birkaç farklı örnek verebilir misiniz? İşte Rusya, Arap Yarımadası, Amerika ya da Avrupa falan, bizden neleri tercih ediyor?
Rusya Türkiye'den kadın giyim ürünlerinde ve kozmetik ürünlerinde bizim şu anda bir numaralı müşterimiz diyeyim. Yani bu, şimdi diyeceksiniz o kadar data işlediniz gene bunu mu buldunuz? Ama hani gerçekten aklın yolu bir, hani bu ürünlerde Türkiye rekabetçi olduğu için ve Rusya'nın da böyle bir ürünlere talebi olduğu için hem kozmetik tarafında hem kadın giyim ürünlerinde ve bebek ve çocuk giyimde de aynı şekilde Rusya'dan bir talebimiz var.
Ya beni zaten en çok şaşırtan şeylerden biri şudur. Mesela İngiltere'ye, Avrupa'nın farklı ülkelerine falan gittiklerinde arkadaşlar oradan ürün alıp geliyorlar. Hepsinin üstünde Made in Turkey yazıyor. Evet. Ne feci bir şey yani. Hani biz buradan dünyaya satıyoruz ama insanımız dünyadan alıp geliyor.
Ve biz buradan artık bunları direkt yollayabiliyoruz. Çok, o yüzden gerçekten inanılmaz bir pazar var. Başka bir örnek vereyim. Orta Doğu'dan biraz da kültürel coğrafyamızın eşleşmesinden dolayı Türk kahvesi fincan setleri, çay bardağı fincan setleri, tost makinesi bize özgü bir şey biliyorsunuz. İtalyanların paninisi vardı. Bir de
gerçekten.
Tost makinesi. Tost makinesi ve kahve makinesi gidiyor. Çünkü Türk kahvesi artık hani espresso kadar belki yaygın olan,
evet.
Ve yapılması da manuelde kolay bir şey değil tabii.
Aynen öyle.
Hani şeyde kız isterken kahve yaptırırlardı.
Tabii.
Şimdi makine yapıyor. Türk kahvesi makineleri ciddi bir şekilde voltajı uygun olanlar şekilde yurt dışına çok talepli bir şekilde gidiyor şu anda.
Peki şimdi hani siz dediniz ya 17 binin üstünde iş ortağınız var sonuçta. Peki sizin potansiyeliniz nedir? Yani Türkiye'nin potansiyeli nedir? Sadece 17 bin şirket değildir herhalde yurt dışına mal satabilecek potansiyele sahip olanlar.
Yok, kesinlikle değil. Bu şu anda bizim hali hazırda hepsi burada platformunda e-ticaret yapan herkesi biz açtık.
Evet.
Bu şeyde.
Hani madem buraya satıyorsun oraya da sat gibi.
Tabii madem buraya satıyorsun. Yani hiçbir ekstra efor şey atmadan ürünlerinin değişik dillere, yani şu anda İngilizce, Rusça ve Arapça'ya biz şey yapıyoruz. Çünkü yani tüm dünyada geçerliliği olması açısından o dillere çevrilmesini de biz yaptık. Ve dedik ki siz hiçbir şeye dokunmayın. Siz sanki yerel bir sipariş yolluyormuşsunuz gibi, yani özel bir paketleme de yapmayın. Hiçbir şey yapmadan bize yollayın. Şimdi bu model üzerine gerçekten büyütebilecek bir model. Bu 17 bin değil 100 bin tane ihracatçı da olabilir. Şu anda bir kısıtımız var. Yani her şey günlük gülistanlık değil. Uçak kargo ile yolladığımız için maalesef şu anda. Çünkü elektronik ticaret karayoluyla daha bizim gümrüklerde birkaç regülasyon gerekiyor. Tam olarak o açılamadı. Evet. O yüzden uçağa girebilecek boyuttaki ürünleri satıyoruz. Ama karayolu da açıldığında o zaman işte mobilyadan daha bahçe ürünlerine, daha ağır ürünlere de ihraç edecek hale gelecek.
Ya peki biz bunu içeride şimdi şeyler yapıyoruz. Hani ürünlerimiz daha çok satılsın. Yani en azından iç pazarda tüketimi artsın diye işte KDV indirimleri, şunlar bunlar falan yapıyoruz. Belki de e-ihracat için devletin vereceği şöyle birkaç küçük destekle hiç o şeylere gerek bile kalmayacak ve bu satıcılarımız daha çok ürün satmaya başlayacaklar hissiyatına kapılıyorum. Yanlış mıyım?
Tabii şimdi yani devletten burada öncülüğü beklemek bazen haksızlık da olabiliyor. Biz o yüzden dedik ki...
Yok, regülasyonlar için diyorum bunu.
Evet, biz modeli bir koyalım. Ondan sonra modelde dönüp Ankara'ya şunu söyleyelim. Diyelim ki...
şurada takılıyoruz.
Biz şurada takılıyoruz. Çünkü işi yapmadan, ben onu hiç doğru bulmuyorum hiçbir zaman. İşi yapmadan gidip destek istemek, bize para verin işi yapalım. Hayır, biz diyoruz ki biz işi yapıyoruz ve bu işi yaparken... Şuralarda görüyoruz ki KOBİ'lerimizin önünü daha fazla açmamız lazım. Bu şu bile olabilir. Yani e-ihracat için yerel eğitim merkezlerinin kurulması olabilir. Daha değişik şeyler bile olabilir. Veya özellikle taşıma konusunda destek isteyebiliriz. Çünkü baktığımızda bizim en büyük maliyetimiz şu anda son kullanıcıya ulaşma. Yani ürünümüzü ulaştırma maliyeti. Onu çözmekte, yani bu konuda Ankara'da çalışmalar da şu anda yapılmıyor değil, yapılıyor. Ama Çin'in çözdüğü noktaya nasıl geliriz? Ona gerçekten kapı olmak gerekiyor.
Çok uzak mıyız peki Çin'in çözdüğü noktadan?
Şöyle, Çin'den tüm dünyaya paketler, paket maliyeti 1 doların altında gidebiliyor.
Bizde ne kadar?
Aynı paketi ben yollamaya kalksam minimum 7 dolardan yolluyorum.
Çok fark varmış yani.
Aramızda 7 kat fark var.
Ama tabii Çin'in ne kadar çok mal sattığını hani oradan hesaplayarak.
Evet. Evet. Şimdi burada bizim milli taşıyıcımız Türk Hava Yolları ve Turkish Cargo sağ olsun bu işe kafa yoruyor. Nasıl daha fazla ihracata destek oluruz diyor. Milli kargo taşıyıcımız diyelim PTT bu iş için uğraşıyor. Özel sektörde uğraşıyor ve bu navlun maliyetlerinin yani bireysel son kullanıcıya giden kargo maliyetinin mümkün olduğu kadar aşağı çekilmesi olduğunda aslında bizim önümüz çok açık. Çünkü baktığımızda biz 20 liraya Türkiye'de bir tişörtü, çok kaliteli bir tişörtü bile 20 liraya satabiliyoruz. 20 lira dediğiniz bugün İşte 4 doların bile altında. Ama 4 dolarlık bir ürüne gidip 7 dolarlık kargo dediğinizde
çok
o avantajı maalesef kaybediyorsunuz.
Çok feciymiş gerçekten yani böyle bakınca.
Yani Çin bunu dünyanın bir ucundan yapıyor. Çok daha uzun uçuşlar yapması lazım. Biz dünyanın merkezindeyiz. Gerçekten bu kültürel coğrafyanın merkezindeyiz. Bizim Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya çok daha ucuz bir şekilde paketlerimizi gönderir noktaya geldiğimizde ciddi bir patlama bekliyoruz.
Peki siz şimdi işin içindesiniz. Mesela Çin'den bir mal alacağımız zaman sadece fiyat avantajı yüzünden alıyoruz. Açıkçası ben öyle yapıyorum. Çünkü bir kalite beklentisi yok bende Çin'den. Hani bir kablo aldığım zaman bu kablo işte 3 günde yamulduğu zaman ben şey demiyorum. Aa nasıl olur böyle falan demiyorum. Ama evet. Türk ürünlerinde böyle bir şey değil herhalde değil mi? Türklerin ürettiği şeylerde.
Türk ürünlerinde biz senelerce Turkualti programına da çok ciddi yatırım yaparak Türkiye Türk ürünlerinin gerçekten Avrupa'da ve bu coğrafyada kaliteli ürünler olduğunun nosyonunu oturtmuşuz. Yani biz Rusya'ya da gittiğimizde, Kuzey Afrika'ya da gittiğimizde, Orta Doğu'da da olsun herhangi bir alışveriş merkezine girdiğinizde Türk markaları, tekstil markaları olsun, elektronik markaları olsun Türk kalitesi diye bir şey ortada var.
Ya mesela bir internet sitesi var Çin şeyleri için yapılmış. Çin'den aldığınız kıyafetlerin nasıl yamuk çıktığını görün diye böyle komiklik internet sitesi. Hani gerçekten böyle mankenin üstünde acayip gözüken bir şey. Aldıklarında insanların üstünde çuval gibi duruyor. Ki normal yani hani onların bir tekstil yeteneği yok bizimki kadar.
Biz Çin'le nasıl rekabet edeceğiz dediğimizde ihracatta ürünün kalitesiyle rekabet edeceğiz diyoruz. Yani tamam biz belki Avrupalı'nın gözünde bir Avrupa markaları kadar kaliteli veya marka olmayabiliriz. Evet.
Ama onlar da bizden yani, alıyor Emre Bey.
Onlar da bizden alıyor. Yani bizim çok ciddi özellikle tekstil tarafında, elektronik tarafında artık markalaşmış durumdayız. Bu avantajla biz markalı ürünlerimizi ihraç edeceğiz. Yani no name bir kablo satmayacağım ben. No name bir tişört satmayacağım. Bizim satacağımız ürünler gerçekten markalı Türk ürünleri olacak ve diyeceğiz ki bu ürün Türkiye'de üretilmiştir. It's built in Turkey, shipped from Turkey diyeceğiz. Yani sana Çin'den de gelmeyecek. Süper. Bak kardeşim, bu gerçekten sen Türkiye'ye zaten alışverişe geliyorsun. Türkiye'deki AVM'lerde gezmek yerine ben bu AVM'leri aslında buradaki
senin ürünleri ayağına getiriyor.
Çok daha fazlasını ayağına getiriyorum deyip ve şunu da takip etmek istiyoruz. Türkiye'deki normal mağazalar, birkaç partnerimizle bunun pilotunu yapıyoruz şu anda. Hı hı. Mağazasından alışveriş yapmış olan bir müşteri Arabistan'a geri gittiğinde acaba o ürünün devamından bizim platformumuzdan alıyor mu diye bu takibi de yapıyoruz.
Aa, çok enteresan.
Çünkü,
bu çok enteresan.
Fiziksel mağazada aldı, evet, ama sonra geldi bunu online'da o markayla artık bir
haşır neşir oldu,
bir kalitesini anladı ve devamını, aa dedi, ben bunun kırmızısını da istiyorum veya şöyle bir oyuncak istiyorum, bunu da online alayım, hatta işte mümkün olduğu kadar ucuz bir şeyde 30-35 gün içinden gelir gibi beklemeden biz maksimum şu anda 6 ila 7 günde tüm coğrafyamızı kapıya kadar teslim edebilecek altyapıyı kurduk.
Bu çok güzel bir şey. Peki birazcık Türkiye'nin potansiyelini görmek için bu soruyu sormak istiyorum size. Şu anda dünyada ihracat ne durumda ve Türkiye'de ne durumda? Yani bizim gidecek yolumuz nereye doğru, onu görmek için.
Ya bu sorunun cevabı hem güzel bir haber hem kötü bir haber.
Peki.
Dünyada ihracat, yani cross border e-commerce olarak geçen rakam 3.4 trilyon dolar.
Trilyon dolar. Evet.
İnanılmaz bir potansiyel. Yani havada paketler uçuşuyor. Öyle yani düşünün şu anda. Yani öyle bir resmi lazım. Bizim en büyük geçen sene ihracatçımızın cirosu 100 milyon dolar. Sektör olarak da baksak 200-250 milyon doları geçemiyoruz.
Yani Türkiye'nin tek bir ihracatçı aslında bunun lokomotifi babında gözüküyor.
Evet. Ama işte hepsi burada da bu işe kafa yorarak önümüzdeki bu bariyerleri de aşarak biz her sene yani katlayarak gitmemiz gerekiyor. Çünkü geleneksel ticaretin dönüştüğü bir yapı ve Türkiye olarak biz burada çok geride kalmamamız gerekiyor.
Ne olabilir peki? Yani, bu 200 milyon dolar mesela sizin kafanızdan geçen birkaç şeyi tutturduğunuzda nereye gelebilir?
Yani şöyle, şimdi Türkiye'nin geçen seneki ihracatı sanırım 164 milyar dolar gibi bir şey.
Ama her şeyden kendi, ihracat yani.
Her şey dahil. Şimdi e-ticaretin de her sektörde olduğu gibi burada da ilk hedefi toplamın %10'una gelmek. Oh. Yani 160 milyar dolar geçen sene yapıldıysa
16-17 milyar dolar diyorsunuz.
Milyar. Ama bu hedef tabii hep artarak gidecek.
İnşallah. Yani tabii inşallah.
Bu noktalara gelmesi gerekiyor. Yani %10 çok uzak bir hedef değil. Çünkü bu dijital dönüşümü biz sağlarsak eğer firmalara değil kişilere artık ürün satabilir hale gelirsek bunun zaten önü tamamen açık.
Peki son iki sorumu size sormak istiyorum. Çok vaktinizi aldım, çok yordum sizi. Bir tanesi şu. Mesela sizin insanlara eğitimlerinizden bahsediyorsunuz ya. Şimdi Türk insanının inanılmaz bir adaptasyon yeteneği var. Sanırım göçebe kültürümüzden geliyor bu. Yani her tür zorluğa anında adapte olup onu çözüyoruz. Çözümcü bir kafaya sahibiz. İnsanların yurt dışına satabileceği şeylerde yaratıcılıklarının nereye doğru olması gerektiğine dair bir eğitim düşünüyor musunuz? Ya mesela öyle bir şey çıkartır ki bizim insanımız, atıyorum işte tahta yontma bilmem nesi çıkartır. Ya da daha önce sizden yine gelen bir bilgiydi. Hani mouse pad'leri halı şeklinde yapmışlar. Su gibi satıyor, evet, demişlerdi. Hani bu tip şeylerde hani yurt dışına bunu gönderemezsin arkadaş, ya da şöyle şöyle yaparsan bu yanlış olur gibi eğitimleriniz olacak mı sizin?
Şöyle, biz işte beraber çalıştığımız iş ortaklarımızla biz devamlı eğitimler yapıyoruz. Yani şu, bu 17 bin iş ortağımızı biz devamlı çağırıyoruz. Diyoruz ki şu şu ürünler bu ülkelere gidiyor. Bizim neredeyse aylık bazda kendi çapımızda eğitimlerimiz var. Bir örnek daha var. Biz lokum satıyorduk. Sonra baktık dedik ki ya bu lokumların üzerinde hafif böyle bir altın tozu olsa aslında bu bizim kültürel coğrafya buralı bu şeyleri çok seviyor. Bu sefer altın tozlu lokumlar bir anda satılmaya başladı.
Değerli madeni ihracatına girelim diyorsunuz.
Yani tabii. içinde gerçekten altın var mı yok muydu onu bilmiyorum.
Hayır tabii. Yani
ama günde bu sefer 2-3 bin paket bir anda altın tozlu lokumlar gitmeye başladı. Yani şimdi Türk dizileri bizim aslında öncü burada reklamımızı yapan.
Hem de nasıl reklam şey. Ya insanlar korsan korsan bulup seyrediyorlar. Netflix falan evet. İnsanları parayla bunları satmaya çalışıyor. Deli deli reklamlar yapıyor. Bizim dizilerimizi millet birbirini yiyor alabilmek için. Türkçe evet. Seyrediyor dilini hiç anlamasa bile.
Yani özellikle Osmanlı dizileri olsun veya İstanbul'u anlatan diziler olsun. Orada bize özgü olan ürünler gerçekten başka yerde de bulamayacağı ürünler.
Evet.
O hissiyatı devamlı almak istiyor. Ama bu yani bu tabii bir konu. Ama onun dışında bir bakıyoruz ki gerçekten tekstil, anne bebek tekstili, Rusça çok ciddi bizden devamlı ürün alıyor. Hatta Türkiye'de Türkiye'ye ithal edilmiş oyuncakları bile bazen satıyoruz biz. Yani geçen çekiç siparişi geldi dedim ya hırdavat. Hiç düşünmediğimiz bir kategori.
Evet.
Hani çünkü Rusya'nın ücra bir köşesinde adam bakmıyor ki Türkiye'den mi almış başka bir yerden.
O fiyatına bakar tabii canım.
O fiyatına bakıyor diyor ki bana gelecek mi gelecek tamam abi ver diyor çekiç. Yani şimdi diyorsunuz.
Zaten ruble olarak veriyor parasını.
Ruble olarak veriyor. Kafası da rahat çünkü ürünün geleceğini biliyor. Biz diyoruz ki işte bunu şu kargo firmasıyla yolluyoruz. Kapınıza kadar işte Rusça postası sizin kapınıza getirecek diyoruz. Belirli ülkelerde hatta kapıda ödeme yapısını açtık biz.
O da var yani.
Evet, yani şimdi her ülkenin yerelleşmesi dediğimiz şey var. Şimdi Suudi Arabistan'da kültürel olarak kapıyı kadın açmıyor kargocu geldiğinde.
Anladım. Tabii ki her yerde böyle bir şey yok.
Almışlar velayet. Evet, ona evet. Göre operasyonu ona göre kurmanız lazım.
Son olarak size şunu sormak istiyorum. Yani vaktimizi bayağı yedik. Öğrenmek istediğim şey şu. Mesela Çin'den bir ürün aldığımız zaman ya da Çinli bir siteye girip çıktığımız zaman Facebook'undan, Google'ından, Twitter'ından şeyine kadar ağzımızdan çıkıyor onun reklamları. Allah'ım her yerin bunun reklamlarıyla dolup taşıyor. Yani evet. Siz bu pazarlama yeteneğine ve altyapısına haizsiniz. Bu 17 bin firmaya böylesi bir destek siz verecek misiniz ya da veriyor musunuz?
Biz 17 bin firma bu desteği veriyoruz. Aynı yani Çinlilerde o gördüğünüz o altyapı yani bu Türkiye'de iş yapan daha doğrusu globalde iş yapan hem sosyal medya mecraları olsun hem arama motorları olsun biz bunların zaten dünyada alfa partneri deniyor. Yani A partnerlarıyız. O yüzden en yeni teknolojileri zaten biz kullanıyoruz. Türkiye için de kullanıyorduk. Dolayısıyla ben bir Kobi'nin yeni bir ürünü çıktığında ve birisi işte o altın tozlu lokuma baktığında ben o altın tozlu lokumu adam Facebook'a mı girer başka bir yerde mi girer ben onlara zaten her yerde aynı o Çinlilerin yaptığı gibi belki de biraz daha fazlasıyla o tüketicileri takip ederek gerçekten almak isteyenlerin önüne tüm bu reklam yatırımını biz yapıyoruz.
Sırf bu bile hani Kobi'lerin tek başına bu işi yapmasın size gelsin dememiz için yeterli sanırım.
Yani tek başına bu imece usulü bir iş. Gerçekten toparla yani beraber yapmamız gereken bir iş. Birlikten güç doğan bir konu. Çünkü ölçek ekonomisi gerekiyor bu işte.
Aynen öyle. Emre Bey gerçekten çok teşekkür ederim Sayın Emre Ekmekçi. Hepsi burada.com Uluslararası Grup Başkanı değil mi? Yanlış söylemedim.
Evet çok teşekkür ederim.
İnşallah bu konudaki her gelişmeye bizim kapımız açık. Dediğim gibi ihracat bizim temel konularımızdan bir tanesi. Ne zaman bir gelişme olursa sizi tekrar mikrofonlarımıza almak isteriz.
Tabii ki seve.
Çok teşekkür ederim iyi günler diliyorum.
Ben teşekkür ederim.
Evet programımızın ilk yarısını birazcık da uzatarak böylece kapatmış olduk. Şimdi kulaklarımıza Huey Lurie'den Kiss of Fire gelecek. Huey Lurie kimdi? Dr. House. Biliyorsunuz filmde de çalıyordu. Burada da bir bakın hem sesiyle hem piyanosuyla bizlerle birlikte.
este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las crelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer.
I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch you set the soul within me burning. I must go on, I'm on this road of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. Can't resist you. What good is there in trying? What good is there in denial? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me. Don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight and let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, consumes me. The kiss of fire.
Yavaştan hızlıya ani bir geçişle sizlere background müziğimizi de vermiş olduk. Çok güzel söylemiş Hillary ve sevgili partneri. Buradan sevgilerimizi gönderelim ve şimdi haberlerimize başlayalım. Ne dedik? Taraflı haberler vereceğiz sizlere. Dedik, teknolojinin tarafını, insanlığın güzelliğin tarafını tutan şekilde yorumlayacağız size haberleri. Evet, ilk haberimiz her hafta olduğu gibi bir Facebook haberi. Facebook'un haberi şöyle. Facebook'un yapay zekası Yeni Zelanda'daki katliamın canlı yayını yakalayamamış. Evet, bu Sputnik'ten verdiğim bir haber. Nasıl yakalayamamış? Biliyorsunuz şimdi Facebook'un videoların tamamını taraması teknik olarak, fiziksel olarak mümkün değil. Bunun için ne yapıyor? Robotlar kullanıyor, yapay zeka kullanıyor. Bu yapay zeka gidiyor, diyor ki ya şu bak burada biraz çıplaklık var, bu resmi kaldırıyorum ben. Sen şunları söylemişsin, işte bu şeyi kaldırıyor. Mesela bir grup açacaksınız, grubun içinde seks geçiyor diyelim ki. Ama seks şöyle geçiyor mesela. Seksist erkekler olmasın hayatta falan gibi bir şey söylüyorsunuz ama içinde seks geçtiği için adamlar çat diye kapatıyorlar. Hayır diyorlar, böyle bir şey olmaz yani. İçeriğinde böyle bir şey yok, olsun diyorlar, biz bunu istemiyoruz, çat diye kapatıyorlar ve bunu dediğim gibi yapay zeka yapıyor. Yapay zekanın aslında Facebook'ta çok işe yarayacağı bir zaman vardı. Neydi o zaman? Adamın bir tanesinin canlı yayında eline tüfeği alarak dan dun diye etrafa ateş edip işte 30'a yakın insanı öldürmesi ve bunu da böyle övünerek söylemesi, insanlara yayması zamanında Facebook'un bunu fark edip kapatması gerekiyordu. Bir yerde işe yarayacaktı. Adam gibi ilk kez bir kullanım alanına sahip olacaktı. Olamadı, yapamadı. Neyi güzel yapmış ki Facebook? Diyorum, bir sonraki haberime geçiyorum ama bir sonraki haberime geçince siz de göreceksiniz ki aslında bu salt Facebook'un suçu değil. Neden? Yine size Sputnik'ten bir haber okuyorum. Sosyal medya platformu Facebook, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısının anlarının canlı yayınlandığı süre boyunca hiçbir kullanıcının şikayette bulunmadığını açıklamış. Bakın bu iş yarım saate yakın sürdü. Yarım saat 45 dakika kadar sürdü. Öncesi var, sonrası var. Tüfekli bir adamın dandun sağa sola girmesi var ve binlerce adam tarafından seyredilmesi var. O binlerce adamdan tek bir kişi bile çıkıp ya burada adam öldürüyorlar, burada bir şey oluyor, lütfen bu videoyu kaldırın, yasaklayın dememiş. Bir kişi bile dememiş. Biz insanlık olarak şu anda kötüyüz. Bunu bilelim, kenara koyalım, ondan sonra yapacağımız her işi yapalım. Yani bir kişi bile o şikayet etmez mi ya? Bir insan başkalarını öldürüyor. Bir terörist burada insanları öldürüyor. Ne yapıyorsun sen Facebook demez mi? Dememiş işte. Peki insanlar neleri şikayet ediyorlar? Mesela diyelim ki benim bir siyasi fikrim var. Siyasi fikrimi insanlara anlatıyorum. Bir şeyler söylüyorum falan. Tak bir şikayet geliyor. Diyor ki bu bizim fikirlerimize karşı, bu kesin pornografiyle alakalı konuşuyor. Sırf kapattırabilmek için beni pornografiyle uğraşan bir adam gibi gösterip mesela şikayet ediyor. Onları şikayet eden, siyasi fikirleri şikayet eden insanlar, dünya insanları, bunu bakın ülke ya da coğrafyayla bağlamıyorum, bütün dünyadan insanlardan bir kişi bile bir katliamı dur dememiş. Hani yetkililere şikayet etmekten bahsetmiyorum. Facebook'a şikayet edip o videoyu kapattırmaktan bahsediyorum. İşte bu birazcık bizim nerelerde azaldığımızın, nerelerde neyi yanlış yaptığımızın çok önemli bir göstergesi. Maalesef bu kulağımızın bir tarafında dursun. Bir dahaki sefere böyle bir şey inşallah olmaz. Ama olduğu zaman da bize düşecek olan işler konusunda çok önemli bir gösterge olsun bize. Cebimize dursun diyorum. Geçelim bir sonraki haberimize peki. Facebook. Şimdi Facebook'un başarılarından bahsediyoruz. Şaka şaka hiç bahsetmiyoruz. Yani Facebook'un neyi başardığını söyledik şimdiye kadar. Başarısızlıklarından bahsediyoruz. Ama bu Facebook'un en büyük başarısızlıklarından biri olabilir. Şunu size okuyacağım haber. Facebook itiraf etmiş. Biliyorsunuz Facebook hep itiraf ediyor. Şifreleri düz metin olarak saklıyoruz. İşte şimdi bakın. Böyle söyleyince yani iyi filan der geçersiniz eğer teknolojiyi bilmiyorsanız. Ama ben size biraz bu işin arka planını anlatayım. Şimdi Facebook biliyorsunuz her şeyi itiraf ediyor. Ya ben sizin verileri kaptırmışım. Ya ben sizin şunları yapmışım. Ya ben tüh keşke bunu böyle yapmasaymışım da. Şimdi bakın Facebook'a siz giriyorsunuz değil mi? İşte kullanıcı adınız Ahmet, şifreniz de Ahmet 1967. Mesela böyle bir şifreyle, kullanıcı adıyla giriyorsunuz Facebook'a. Okey. Bu Facebook'a şifreleri girdiğiniz zaman Facebook bu şifreleri bir yerde saklaması lazım ki siz tekrar girdiğinizde aa bu adamın şifresi neydi, ha tamam şuydu, doğru yazmış, doğru yazmış diye kontrol etmek için. Şimdi akıllı insanların hayata geçirdiği internet sitelerinde, ki bu Facebook değil, akıllı insanların hayata geçirdiği internet sitelerinde bu şifreler şifrelenerek saklanır. Bunlar düz metin olarak saklanmaz. Yani oraya bir yere bu şifreleri yazarken siz Ahmet 1967 diye yazmazsınız bu şifreyi. Onu belli bir algoritmayla gizlersiniz ve sadece algoritmanın sahibi bunu görebilir. Facebook ne yapmış? Almış Ahmet 1967 şeklinde yazmış bunları. Ne oluyor peki böyle olunca? Milyonlarca Facebook şifresinin, Facebook kullanıcısının şifresinin düz metin olarak saklandığı, ancak şifrelerin şirket içi sunucularda tutulduğunu, bakın bu çok önemli, ve bu bilgilere dışarıdan erişilemeyeceği ifade edildi. Tamam güzel, yani dışarıdaki insanlar gelip de dur bakayım şu Ahmet'in şifresi neymiş, hadi şunu bir kontrol edeyim diyemiyor. Okey, ama şirketin içindeki 2000 kişi dışarıdaki insanların şifrelerini görebiliyor. Nasıl olacak şimdi? Yani siz bu şimdi bunu korumuş mu oldunuz? Yani siz bu şifreleri zaten hani bakın yani programlama dünyasının böyle içinde süper über bir insan değilim. Ama yani programlama yapan birisi müdürüne, patronuna böyle bir sistem yazarak getirse muhtemelen patronu onu o şifrelerle döver. Ya sen ne yapıyorsun ya, hiç böyle bir şey olur mu der. O şifrelerle dövülecek adamlar işte böylesi işler yapıyorlar. Sen Facebook'sun ya, milyarlarca insanın, yüz milyonlarca insanın şifresini tutuyorsun kendi içinde. Yapmasak mı böyle? Yapmışsın işte. Ah ah. Peki bir sonraki haberimize geçelim. Apple haberi verelim size bir tane. Apple yeni AirPods'ları Türkiye'de satışa çıkartmış. Türkiye'deki fiyatı belli olmuş. Bu AirPods nedir? AirPods hani kulaklık, kablosuz kulaklık. Kablosuz bir kulaklığın fiyatı Türkiye'de kaça olur? Apple'ın içinden ona bakıyorum. Evet, kablosuz şarj desteğine sahip modeli 1399 liraya satılıyor. Ya kulaklık ya. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar kulaklık ya. 1399 lira, 1400 lira diyorsunuz. Sadece şarj kutusunu almak istediğiniz zaman. Hani benim param yok. Azar azar alayım. Peki azar azar ne alacaksın? Kutusunu. Şarj kutusunu. Kutusu ne kadar? Kutusu 550 lira. Kutusu ya 550 lira. Ey Apple sana sesleniyorum deyip kapatayım konuyu. Artık Apple anlamıştır onu. Şimdi Facebook'un başarılarından bir tanesi. Demin ne demiştik? Facebook'un robotları onu bunu engelliyor. Ama terör saldırısını engelleyemedi. Oradaki ne olup ne bittiğini, kötülükleri orada sezinleyemedi demiştik. Facebook bu hafta bir şey sezinlemiş. Ne sezinlemiş biliyor musunuz? Facebook Trump'ın direktörünü robot sanmış. Paylaşımlarını engellemiş. Yani robot derken neyi kastediyor? Mesela şimdi Facebook'a işte Twitter'a falan öyle robotlar konuyor. Hani siz bir şey söyleyeceğiniz zaman 36 tane bir şey robot tutuyorsunuz. Mesela hesap tutuyorsunuz kenarda. Buradan tek bir düğmeye basıyorsunuz. O 36 tane farklı mecradan yayılıyor mesela. Ya Facebook adamı robot sanmış ya. Hani robot sanmış ya. Trump'ın danışmanı bu direktörü. Haberin detayına bakalım. Facebook Trump'ın sosyal medya direktörü Scavino'nun hesabını bazı özelliklerini geçici olarak engelledi. Scavino Facebook sayfasındaki yorumlara cevap veremediğini şu paylaşımla duyurdu. İnanılmaz. Neden kendi Facebook sayfamda takipçilerin yaptığı yorumlara cevap vermemi engelliyorsunuz? İnsanların bilme hakkı var. Neden beni susturuyorsunuz? Şimdi Amerika'daki bir kuruluştan bahsediyoruz. Hani bunu bizim şeyler söylese, bizim buradaki partililer söylese. Ey Facebook! Ey Twitter filan dese okey anlarım da abi senin elinin altında Trump bir telefon uzağında ara ara geliyor Beyaz Saray'a size bir şeyler anlatıyor. Hani en olmadı kongreye gidip abi pardon ya biz onu öyle yapmışız ama aslında böyle yapmak istemedik filan diyor. Şimdi bunu bana sorma yani. Ha, şirket özür dilemiş demiş ki ya biz seni robot zannettik özür dileriz. Böyle aşağılayıcı bir şey olur mu ya? İnsana gidip diyorsun ki ya biz seni robot zannettik abi. Tabii robotum ben aslan gibi. Hayır hayır robot yani böyle hani her ağzına geleni fıtı fıtı başkasının ağzından söylüyormuş gibi olan adam zannettik biz seni falan. Şimdi böyle söyleyince bir tane şey lafı söylemezsem içimde kalır. Bugünün medyasına gönderilen şey mesela bugünün medyasında bütün haberler aynı kaynaktan çıkıyor ve aynı şekilde çıkıyor ya. Onları nasıl robot zannetmiyor Facebook'ta gidip Scavino'yu robot zannediyor. Bu da işte evet. Trump bu arada şey demiş. Siz ey Facebook siz sol görüşlülerin yanındasınız demiş. Marka. Ufacık çocuğa sol görüşlü demiş ya. Yazık. Geçelim bir sonraki haberimize. Bu haber önemli, çok ciddi bir haber. Avrupa Birliği'nden Google'a 1.49 milyar euro ceza. 1.49 milyar euro. Niye? Avrupa Birliği Google'a reklam hizmeti AdSense'de piyasaya hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1.49 milyar euro para cezası verdi. Google'a reklam hizmeti AdSense'de piyasayı hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1.49 milyar euro para cezası verdi. Açıklamada Google'ın üçüncü taraf internet siteleriyle imzaladığı sözleşmelerde kısıtlayıcı maddelere yer vererek rakiplerin bu internet sitelerine reklam vermelerini engellediği belirtildi. Şimdi ne oluyor? Daha önce ne demiştik Google için burada konuşurken? Google'ın hangi yönüyle eleştirmiştik? Mühür kimdeyse Süleyman odur yaklaşımını eleştirmiştik biz. Bunu yapamazsın sevgili Google. Mühür sende ama sen uluslararası bir hizmet veriyorsun. Yani ben bunu böyle yaptım abi işinize gelirse diyemezsin. Dedirtmezler adama ki ne yapmışlar? Dedirtmemişler. 1.5 milyar euroyu çat diye ceza olarak kesmişler. Şimdi aslında biz öyle dememiştik ya biz öyle hep şey oldu. Yani bırak bunları sevgili Facebook, Google. Hadi bakalım. Geçelim bir sonraki haberimize. Birazcık teknoloji tarafında, bilim tarafına girelim. Çinli bir cerrah 5G teknolojisini kullanarak 3000 kilometre ötede bir hastanın beyin ameliyatını gerçekleştirmiş. İşte dünyanın kurtuluşuna böyle böyle gidiyoruz. Bakın gerçekten de böyle bir şey gidiyoruz. Şimdi normalde mesela eski zamanları düşünecek olursak bizim o zamanki Cumhurbaşkanımız Turgut Özal kalp ameliyatı olacaktı. Buradan uçağa atladılar, Houston'a gittiler. Houston'da o işin uzmanı var diye Houston'da ameliyat oldu. Tamam Türkiye'de bu işlerin uzmanı var ama mesela öyle ameliyat dalları var ki mesela Türkiye'de bunun uzmanları var ama hani dünyadaki uzman daha önemli ve daha işte önde gelen ya da ne bileyim dünyadaki bir insan Türkiye'deki bir uzmanı oraya götürmek istiyor. Alıyor ne yapıyor işte acil bir vakanız var mesela buradan uçağa bindiriyor uçaktan götürüyor oraya indiriyor üstünü başını değiştiriyor şu bu filan. Hayır bakın 3000 kilometre uzakta bir hastaya beyin ameliyatı yapıyor. Kemik kırığı operasyonu yapmıyor, beyin ameliyatı yapıyor. Beyin ameliyatı ile kemik kırığı ameliyatının arasındaki fark nedir? Bence fark şudur. Bir, yaptığınız şeyi anında gerçekleştirmeniz lazım. Anında karar değiştirebilmeniz lazım. İki, çok küçük minimum noktalarda çalışıyorsunuz. Çünkü bir sinirle diğer sinir arasındaki fark öyle metreler değil ya da santimetreler bile değil. Minimlerle konuşuyorsunuz. Buna rağmen bunu yapmışlar. Şimdi 5G ile bunun ne alakası var dediğiniz zaman hemen devreye ne giriyor? Pink time dediğimiz şey. Yani pink time şu. Mesela ben buradan atıyorum Sputnik.com sitesine gideceğim. tr.sputnik.com sitesine gideceğim. Okey. Ben buradan düğmeye basınca benim bastığım düğmeyle oraya gönderdiğim istekle bana o isteğin geri dönmesi arasında geçen bir zaman var. Buna pink time diyoruz. Pink nedir? Pingpong topu gibi. Yani pingpong topunu attığınız zaman size geri dönüş zamanı. Bu normalde bütün şeylerde teknolojiler şimdiye kadarki ağ teknolojilerinde uzun zamanlarda, uzun zaman derken 15 milisaniye yani 100 milisaniyenin 1 saniye olduğunu düşünecek olursanız bu hani şuna geliyor milisaniye diyorsun ya bin neyse şöyle bir şey var orada o yüzlere falan geldiğinde o milisaniyeler aslında siz oyun bile oynayamıyorsunuz. Oyun oynarken bile Allah kahretsin bu nasıl bir oyun ben burada ateş ediyorum adama adamı vuramıyorum adam beni çat diye vuruyor diyorsunuz. Çünkü orada daha küçük pink time'larla oynuyor. İşte ameliyatlarda bu olamaz bir şey. Ve 5G'nin en büyük alameti farikalarından bir tanesi sizi gigabitlerce hızlı internete sokması şu bu falan değil. Ping time'ını düşürmesi. Bu sayede işte dünyada inanılmaz ameliyatlar böylece yapılacak. Belki de doktorlar artık home office çalışabilecekler. Evinde oturduğu yerden tak bir tane gözlüğü takacak çıt çıt ameliyatını yapacak geçecek karşıya o sırada belki de köpeğini sevecek aynı anda. Önemli. Geçelim bir sonraki haberimize. Film ve dizi izleme platformu Netflix'in yapay zeka yardımıyla şifre paylaşımı yapan kullanıcılara yönelik yeni önlemler almaya hazırlandığı belirtildi. Şimdi ne var? Netflix şöyle bir şey yapıyor. Sizin birkaç cihazda film seyredebilmenize izin veriyor. Verdiğiniz paraya oranla tabii ki. İşte atıyorum az para veriyorsunuz. Tek kullanıcı tek yerden seyrediyor. Şimdi biraz daha fazla para verince 4 kullanıcıya kadar 4 farklı cihazdan seyredebiliyorsunuz. Ama insanlar öyle bir şey bulmuşlar ki bu parayı 4'e bölüyorlar ve kendi aralarında bu şifreyi paylaşıyor. Çıtır çıtır oradan buradan seyrediyorlar. Netflix bunu yer mi? Yememiş. O yüzden de ne yapmış? Yapay zekayı salmış bundan üstüne. Muhtemelen IP adreslerine ne kadar uzak IP'lerde eş zamanlı olarak bağlandıklarına bakarak bunların tak tak şifrelerini ortadan kaldırmaya başlamış. Sen bu işi yapamazsın demeye başlamış. Önemli. Gelelim şimdi Google'a 1,5 milyar euro ceza kesti demiştik ya. Bunun bir de Türkiye muadili var. Türkiye muadili ne? Hemen haber okuyalım. Rekabet Kurulu piyasadaki hakim durumu kötüye kullanarak rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti için Türk Telekomünikasyon AŞ yani bizim bildiğimiz adıyla Türk Telekom hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Şimdi bu soruşturma nasıl bir soruşturma biliyor musunuz? Hepiniz belki bunu yaşamışsınızdır. Evinize internet almak istiyorsunuz ve işte atıyorum X bir şirkette Vodafone'la anlaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki ey Vodafone bana internet getir. Tamam diyor Vodafone. Vodafone gidip Türk Telekom'dan altyapıdan satın alıyor ve onu size getiriyor. Fakat arada şöyle şeyler olmaya başlamıştı son zamanlarda. Vodafone orada hat yok ya da işte port yok diyor. Yani sizin böyle internete bağlanacağınız o ara tünellerden sizin orada mevcut değil diye size şey Vodafone'un üzerinden hat satmıyor. Peki sonrasında ne oldu? Türk Telekom bunların ben de muadili yok işte ben yapamıyorum bunları filan derken hani Vodafone'a bu portu vermezken kendisi kullanıcıya telefon açıp ya bizde aslında bunlar var istersen ben satayım sana demeye başladı şikayetleri geldi. Bu şikayetler ne zamandan beri var? Rekabet Kurulu'nda yaklaşık 2017'lerden beri var. Yani 2-3 senedir kurul bu işten uğraşıyor. Kurul bunu soruşturmayı başlatıp başlatmayacağını düşünüyordu. Bunları tabii ki ben kendi bildiğim şeylerden söylemiyorum. Böylesi şikayetler var diyorum. Yani bunlar piyasadaki etkin aktörlerin şikayetleri. Bildiğim kadarıyla Vodafone ve Turkcell'in bu konuda Rekabet Kurulu'na şikayetleri var. Bu şikayetleri sonunda ne olur? Bunu hep beraber göreceğiz. Ama gerçekten böyle bir şey yapmışlarsa ki bu bildiğimiz anlamda bütün serbest piyasa koşullarının kötüye kullanımı anlamına geliyor. Eğer bunu yapmışsa gerçekten de ceza almalı. Gerçekten de Türkiye'de hiçbir şirket kendi hakim gücünü kullanarak diğer şirketlerin böylesine dövememeli. Çünkü şirketler dayak yemiyorlar. Aslında dayak yiyen biz son kullanıcılarız. biz internet almaya çalışırken 15 gün bekleyip ondan sonra başka bir yerden internet almak zorunda kalıyoruz. Ya da daha yavaş internet almak zorunda kalıyoruz. Olmamalı bu. Evet, Twitter kurulduğu 2006 yılından bu yana en radikal değişikliği için düğmeye basmış. Prototipe göre platformun logosu ve ismi değiştiriliyormuş. Retweet başta olmak üzere etkileşimi gösteren sayılar ana ekrandan çıkartılıyormuş. Artık daha sade bir şey görmeye başlayacağız. Ha bu arada haftanın gerçekten de bence en enteresan haberlerinden bir tanesi şu. Rus arama motoru bir şirketi biliyorsunuz Yandex. Türkiye'de etkin bir şekilde çalışıyor. Hatta Yandex'in dünyada Kiril alfabesinden yani Rusların kullandığı alfabenin dışında bir yerle hani ilk alfabeyle tanıştıkları yer Türkiye diye biliyorum ben. O yüzden de Türkiye'ye çok ciddi destek ve önem veriyorlar. Şimdi Yandex bu yeni sosyal medya ağı Aura'nın test aşamasına geçtiğini belirtmiş. Yani Ruslar da böylece teknoloji anlamında şeye giriyorlar. Sosyal medya işine giriyorlar. Çok enteresan olacak bu. Yandex yetkilileri Komersant'a vermiş bu bilgiyi. Oradan çıkarttım ben de yine Sputnik News kanalıyla. İlginç bir şey olacak bu. Gerçekten de bakalım ne olacak bunu hep beraber göreceğiz. Son haberimiz. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi beyin göçünü tersine çevirmek için harekete geçmiş. Aselsan, Türk Hava Yolları, Turkcell gibi Türkiye'nin önde gelen firmaları öğrencilerle buluşarak Türkiye'de çalışmanın avantajlarını anlatacaklarmış. Gitmeyin yurt dışına diyor ama tabii yurt dışına gitmenin tek yolu Türkiye'de Turkcell olmaması ya da Türk Telekom ya da Türk Hava Yolları olmaması değil. Başka sebeplerden dolayı gidiyorlar. Başka sebeplerin ne olduğunu başka programları dinleyerek anlayabilirsiniz. Mesela ben örnek vereyim. Zafer abinin Seyri Sabah programı, sevgili Yavuz Oha'nın akşamleyin yayınladığı bir de bunu dinle programı mesela bunlar için önemli bir gösterge. Yurt dışına gitmemek için. Diyelim bu haftanın sonuna geldik. Haftanın kapanışında Cuma günü sizlerle birlikteyiz. Ben Serhat Ayan. RS FM'de sizlere Barış Manço şarkısıyla veda edeceğiz ama Barış Manço'nun eski, çok eskilerden, 1970'lerden kalma bir şarkısı bu. İngilizce söylediği serilerden bir tanesi. Lonely Man, yabancı sözleri bu kadar güzel İngilizce ezgilerle, daha doğrusu Türk ezgilerle görmek çok güzel yapıyor insanı. Size Barış Manço ile veda ediyorum. Pazartesi günü aynı saatlerde görüşmek üzere diyorum. Ben Serhat Ayan. Hoşça kalın.
My heart has grown cold, and the story's